gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında buluştuk hafta ortasında siz kıymetli dinleyicilerimizle. Siz de bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizler için. Neler var şöyle bir göz atalım. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Osmanlı döneminde yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştirildiği kurumlar olarak dikkat çeken vakıfların listesi hazırlandı. Bu vakıfların çalışmaları ve günümüze aktarımları üzerine değerlendirmeleri Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı Mevlüt Çam aktaracak bizlere. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. İşitme engelliler futbol milli takımının Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısını futbol takımı teknik direktörü Ali Metin'den öğreneceğiz. Ve hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a bizlerle birlikte olacak. Anadolu çok kültürlü ve çok inançlı yapısıyla dikkat çekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Geleneksel olarak yapılan dualar, tılsımlar, bazen hatta büyüler ilginç ve komik hikayelere dönüşebiliyor. İnsanlar neden bu tür batıl inançlara kapı açar? Kültürel bir öğe olarak Anadolu büyüleri üzerine ilginç yorumları kendisinden alacağız. Dedik ya, dopdolu bir program sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, çaresiz kaldım, gönlüm karardı. Bir aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı Mevlüt Çam stüdyo konuğumuz. Sayın Çam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Efendim, şimdi Facebook sayfamıza göz atacak olan kıymetli dinleyicilerimiz fotoğrafları da görecekler. Biz de bu özel kitap üzerine aslında detaylı olarak konuşacağız. Tarihte ilginç vakıfları derledi Vakıflar Genel Müdürlüğü sizin de kıymetli emeklerinizle. Bu kitaptan bahsedeceğiz ama biraz şöyle tarihçesinden dinleyicilerimize aktarımda bulunabilir miyiz? Osmanlı Devleti'nde vakıflar nasıl işlerdi? Günümüze kadar nasıl ulaştı?
Şimdi konuya başlarken belki şöyle kısaca bir vakfın tarifini yapmak oldukça önemli. Yani çok farklı tarifleri var vakfın. Ancak en kısa ve en öz haliyle şöyle tarif edebiliriz. Yani kişinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan menkul veya gayrimenkulünü Allah rızası için ebediyen bir hizmete tahsis etmesi şeklinde tarif ederiz. Ya da bir başka şeyle, tarifle, benim hoşuma giden bir tarifle, hayrattan doğan bir medeniyet olarak tarif ederiz. Yani hayır kökenli, hayırdan doğan bir medeniyet olarak da tarif ederiz. Tabii bunun kökeni, tabii ki en önemli ya da kişileri vakıf yapmaya, iyilik yapmaya iten en önemli burada kuvvet dini referanslar. Yani Kur'an-ı Kerim'in, özellikle İslamiyet'in gelişiyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in emirleri ve Hazreti Peygamber'in uygulamaları ve hadisleri bu konuda bizim referans kaynaklarımız. Vakıf da bu yani İslam hukukunda sadakanın bir alt bölümü, hatta sadakanın en eftali, en faziletlisi, getirisi ölümle dahi bitmeyecek bir iyilik tarzı olarak tarif edilir. Dolayısıyla en karlı sadaka olarak vakıf zikredilir. Şimdi vakıflar ne yapardı ya da hangi konuda hizmet verirdi? Olaya bu açıdan da bakacak olursak şunu görüyoruz. Yani devletin güvenlik ve askeri sistemleri haricinde Osmanlı'da veya Selçuklu'da diğer bütün iş ve işlemler vakıflar yoluyla yapılırdı. Yani sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, dini hizmetler, sosyal hizmetler, kültürel hizmetler dediğimiz ve bugün çok fazla sayıda bakanlık ya da genel müdürlük ya da değişik organizasyonların yaptığı işlerin tamamı Osmanlı'da ve Selçuklu'da, daha önceki İslam medeniyetlerinde vakıflar yoluyla yürütülmekteydi. Burada şunu belki bir diğerlerinden biraz ayırırız. Hazreti Peygamber'le başlayan bir uygulama, yani bir hurmalığını ve bir iyilik için oradaki yaptırdığı bir mescidin tahsis etmesiyle başlayan bir uygulama bu. Giderek gelişen ve Osmanlı devrinde de en müessis halini alan bir uygulamadır vakıf uygulaması. Yani yine vakıf tariflerinde olduğu gibi vakıfların bütün amacı yaratılmışlara hizmet. Yani sadece insanı baz alan bir şey değil, bütün yaratılmışları, yani kurdu, kuşu, hayvanatı vesaire, bütün yaratılmışlara hizmeti hedefleyen bir müessesedir. En müessese halini de Osmanlı döneminde almıştır diyebiliriz rahatlıkla.
Şimdi sevgili dinleyiciler, kitapta dedim ya, Facebook sayfamızdan görebilirsiniz diye. Tarihte ilginç vakıflar kitabımızın başlığı. Aslında çocuklara özel olarak yazılmış ve hazırlanmış bir kitap. Gerçekten inanılmaz. O kadar güzel vakıflar var ki içlerinde. Ben şöyle birkaçının isimlerini sizlerle paylaşayım. Sonra sonra detayları değerli konuğumuza soralım. Örneğin hani dedi ya değerli konuğumuz, yalnızca insanlara değil Allah tarafından yaratılmış bütün canlılara hizmet eden vakıflar vardı diye. Örneğin sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf kurulmuş. Çok ilginç ve çok güzel bir vakıf. Kızlara çeyiz hazırlayan vakıf. Ne kadar evet. ince düşünülmüş, ne kadar zarif düşünülmüş. Çünkü o anda aslında sanıyorum bu vakıflar kurulurken tamamen insanların duygusal ve hani maddi olarak imkanı olmayıp ama yapmak istediği şeyleri insanlara daha kolaylıkla nasıl yaptırabiliriz? Bunu amaçlamışlar. Birkaç tane daha okuyayım, sonra hemen sizden detayları alayım. Yine ilginçlerden biri sıcak pide dağıtan vakıf. Örneğin yaz günlerinde soğuk su dağıtan vakıf, çevre ve ormanı koruyan vakıf, camilerdeki saatleri tamir eden vakıf. Ben burada birkaçını sayıyorum ama şu anda sanıyorum yüzlerce var bu vakıflarda. Evet. Biraz detaylandırır mıyız bu vakıflar nasıl görevlerle kurulmuşlardı?
Şimdi vakıf hukukçularından Ömer Hilmi'nin bir sözü var. Yani vakıf insanların nasın eşeddi ihtiyacını karşılamaktır diye bir tarif yapar. Yani kişilerin şiddetle neye ihtiyacı varsa o arızayı, o noksanlığı kapatmak için vakıf var. Yani kişiler, biz vakfiyeleri incelediğimizde şunu görüyoruz. Yani sorun odaklı, sorunları çözüm odaklı vakıfların kurulduğunu ve yerelde kurulduğunu görüyoruz.
O
yani
bölge insanına.
O bölge insanına hizmeti amaçlayan yerel ağırlıklı vakıflar kurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir yerdeki bir vakıfname ile bir başka vakıfnamenin içeriğinin çok farklı olduğunu biz vakıf senetlerinden şey yapabiliyoruz. Tabii bunlar yapılırken de tamamen insan odaklı olduğu için dediğiniz gibi, örnek verdiğiniz gibi onlarca vakfiyede genç kızlara çeyiz yardımı yapılması veya maddi yardım yapılması gibi şartlar var. Bir başka vakıfta bakıyorsunuz, Bursa'da kurulan bir vakıfta mesela şöyle bir örnek var. Yani bir han yaptırılıyor, büyük bir han, işte burada kocası savaşlarda vefat etmiş, ölmüş ya da yaşlanmış, vefat etmiş, hasta, aciz, yani yürümekte zorlanan kişiler, kadınlar bu hana yerleştiriliyor. Hanın ortasında bir çarşı da kuruluyor. Orada el işlerini, ürettiklerini, yaptıklarını da satıp parası kendilerine kalıyor.
Ne güzel.
Ama handa karşılıksız geceliyorlar, kalıyorlar. İaşe, ibadete, yeme içmeye ihtiyaçlarının bunlar orada karşılandığını görüyoruz. Yine 1320 yılı gibi oldukça erken bir tarihte Sivas'ta işte Rahatoğlu Ahmet tarafından kurulan bir vakfiyede biz şunu görüyoruz. Yani 3 tane bahçeli büyük konaklar yaptırıyor birbirinden bağımsız. Şimdi birinci kısımda diyor işte kimsesi kalmamış kadınlar kalacak. Burada yiyip içecekler yahut yani doktor bunları kontrol edecek, hastalıklarına göre ilaçları yapılacak. Birinci bahçede diledikleri zaman gezip dolaşabilecekler. Birinci bahçe bunlar için, yani yaş kadınlar ve hatta erkekler de var, yaşlı kimseler için tahsis ediliyor. İkinci bahçenin yetim kız ve erkek çocukları için ayrı binalar halinde tesis edildiğini görüyoruz. Yani kimsesi kalmamış çocuklar orada ikamet ediyor, yiyor, içiyor ve yine aynı vakfın medresesinde de eğitim hizmetlerini görüyor. Üçüncü şeyde ise, bahçede ise o dönemin tehlikeli hastalığı, işte cüzzam gibi bulaşıcı hastalıkları taşıyan kimseler konaklıyor. Yine onların bakımları, yeme içmeleri vakıf tarafından karşılanıyor ve vakfiyedeki en önemli şartlardan birisi bu hastaların incitilmemesi noktasında ya da inciten görevlinin derhal azledilmesine dair hükümleri de içeriyor bu vakıf. Yine aynı vakfiyede yani şehir içinde, şehirde yaşayıp da buradan yetim çocuklardan birisini alırsa birisi vakıf tarafından o kimseye maaş ya da o çocuk için belli bir bedel verilmesinin hüküm altına alındığını görüyoruz ki bugünkü anlamda koruyucu aile müessesesinin o dönemde aktif şekilde işlediğini görüyoruz. Yine ne bileyim bir başka medresede yatılı olarak kalan öğrencilere abdestlerini almaları için yahut gusüllerini yapmaları için sıcak su ısıtılmasına dair hükümlerin ve görevlilerin yer aldığını görüyoruz. Bir başka taraftan yani hayvanla insan o kadar iç içe biz belki bugün dini müesseselerimizin yanına ya da ilmi müessese okullarımızın yanına hayvanları, canlıları yanaştırmıyoruz günümüzde ama Osmanlı'da bunun iç içe olduğunu görüyoruz. Mesela bir vakfiyede örne şeyler var. Şadırvanı yaptırıyor caminin bahçesine, camiyi yaptıran bani kişi. Ondan sonra şadırvandan belli bir mesafe sonra da bir taş tekne koyarak oradan da hayvanların su içmesini ya da o bölgeye dara atılarak onların beslenmesini sağlıyor ki. Dolayısıyla hakkını hududunu bilen hayvan asla şadırvana su
Geçmiyor.
içmeye gelmiyor. Çünkü kendi yerini
Yerini
biliyor,
biliyor.
mekanını biliyor ki tahsis edilen alanı bildiği için gidip orada yani darısını yiyor ya da suyunu içiyor güvercin, kuş gibi hayvanların yahut köpek gibi hayvanların ya da bunlara sur dibinde dolaşan köpeklere yahut yırtıcı diğer hayvanlara imaretlerden artan yemeklerin israf edilmemesi için belli bir alana döküldüğünü ve oradan bunun için yani görevli tahsis edildiğini görüyoruz. Yani bu şeyler var. Bir başka vakfiyede mesela hamallara, yaşlı hamallara yardım için kurulan vakıflar var. Yani iskelelerde hamal yük taşıyor, yaşlıysa vakıf tarafından görevlendirilen kişi bu hamalın yükünü alıyor, götürüyor, ücreti kişiden hamal alıyor, yaşlı hamal, diğer gencin ücretini ise vakıf
Oradan
karşılıyor.
karşılıyor.
Yani aklı bu kadar zarif, günümüzde pek aklımıza gelmeyen ince düşüncelerin yine Osmanlı vakıflarında uygulandığını biz belgelerden fazlasıyla görüyoruz.
Evet, sevgili dinleyiciler, o kadar ilginç vakıflar var ki şöyle ilgimi çekenlerden yine birkaçını daha paylaşayım sizlerle. Meyve yediren vakıf
Evet.
var. Garipler için hastane kuran vakıf var. Şöyle kitabım önümde, kitabı açıp sizlere ilginç gördüklerimi paylaşmak istedim. Kışın abdest alanlara sıcak su temin eden vakıf. Tıpkı dediğiniz gibi hani bir memleket, örneğin Kars Erzurum'u düşünelim. Ne kadar soğuk kışın, ne kadar zor şartlarda abdest alınıyor, bunu demek düşünmüşler. Ya da bunun gibi başka yerlerde yapılmış olabilir. O bölgeye has, o bölgedeki insanın ihtiyacını gidermek üzere gerçekleşen vakıf ya da sıcak memleketlerde sıcakta sebillere kar koyan vakıf. Yine gerçekten çok ilginç. Bunlardan bir tanesini müsaadeniz olursa ben dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Bu
Tabii ki, buyurun.
kitabın ne zaman hazırlandığını da hikayeyi okuduktan sonra lütfen
Tamam.
sizden detayları öğrenelim. Çocuklar için aslında yazılmış bir kitap sevgili dinleyicilerimiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınlarından çıkmış. Örneğin şu an ilk açtığım sayfada duvar yazılarını silen vakıf hikayelendirilmiş. Yazılmış. Vakfın şartı var. Hemen altta şart belirtilmiş. Aklı başında dirayetli birisi vakfın mahin nukuşu olup her an cami, medrese, darüttalim, imaret vesaire hangisi olursa olsun duvarlarının temiz kalmasına dikkat edecek, yazı yazan, çizen veya pisleyen kendini bilmezlerin pisliklerini temizleyecektir. İstanbul fethedildikten kısa bir süre sonra artık tam anlamıyla bir şehir olmaya başlamıştı. İstanbul'u fetheden kumandan Sultan Mehmet, devlet işlerine kafa yorduğu gibi şehrin temizliğine ve çevre düzenine de özen gösteriyordu. O gün tebdili kıyafet ederek yani sivil bir vatandaş gibi giyinerek şehrin sokaklarını gezmeye çıktı. Bazı cami, medrese ve çeşmelerin önünden geçerken durup bakıyor ve vah vah diye mırıldanıyordu. Onunla birlikte sivil giyimli yardımcıları telaş içindeydi. Acaba genç padişah niçin başını böyle sallayıp vah vah diyordu? Birden Vezir Ahmet Paşa'ya dönen padişah, "Paşa, sen güzel hat, güzel gazel, divan şiiri yazarmışsın öyle mi?" "Öyle derler sultanım." "O vakit çirkin olandan haz etmesin demek gerektir. Ama gördüm ki cami, medrese, çeşme, hamamların çevresi bakımsızdır. Duvarlarında rastgele karalanmış çizgiler, yazılar vardır, kirletmişlerdir. Derhal adamlar tutup temizleteyim sultanım." "Hayır, Bu bir defalık bir iş değildir paşa. Bu bir ahlak, bir gelenek haline getirilene kadar görülmesi gereken bir hizmeti gerektirir. Emredin öyleyse padişahım. Bugünden tezi yok. Bu işler için bir vakıf kurmayı murad ettim. Bana aklı başında dirayetli adamlar bulacaksınız. Bunlar vakfın o az önce bahsettiğim vakıf şartlarını yerine getirecek ve daha o günün ferdasında kurulan bu vakıf Mehmet Han'ı Sani bin Murat Han'ı Sani Vakfı adıyla kayda geçecek ve hizmete başlayacaktı. İstanbul'da kurulmuş bir vakıfı dinleyicilerimizle paylaştık ve bu kitap hazırlanırken hikayeleştirilerek hazırlanmış. Çok da güzel olmuş. Çocukların da çok ilgisini çeker. Sadece çocukların değil, aslında bütün okuyanların ilgisini çeken bir kitap. Anlatır mısınız nasıl oluştu bu kitap?
Şimdi bunu kitabın ilk oluşum şeyi 2007'li yıllardı. Yani yine bir vakıf haftası çalışmamız vardı bizim. Biz yaklaşık 15 yıldır her yıl vakıf haftasını bir tema belirliyoruz. O tema üzerinden kutluyoruz. O yıllarda böyle bir önerimiz olmuştu. Kabul edildi. Akabinde yaklaşık 37 vakfı içeren bir yayın yaptık. Akabinde daha da genişleterek bunu şu an elimizde bulunanı yaptık. 2011'li yıllardan itibaren biz bunu dağıtıyoruz. Ücretsiz olarak talep eden özellikle şeylerden okullardan çok sosyal bilgiler öğretmeni ya da tarih hocalarımızdan çok fazlasıyla talep geldiği gibi ya akademi camiasından da hakeza bu talep geliyor. Çocuklara yönelik olsun diye biraz düşünmemizin sebebi de tabii ağaç yaş iken eğilir misali. Evet. Özellikle çocukların aklında kalıcı geçmiş medeniyetimizle ilgili. Yani bir nokta bir şey bırakabilir miyiz? Bir hoş seda bırakabilir miyiz diye düşünüp çocuklara yönelik bunu hazırladık. İnşallah bu seriye devam da edeceğiz. Yakında bir yenisi daha gelecek bunun. Tabii çok daha böyle diğer yayınlarımız var. Akademik oldukça içeriği dolu yayınlarımız var. Mesela Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye'de kurum olarak en eski dergi yayınlayan kurumlardan bir tanesidir. 1938'den bu yana bizim sürekli bir dergimiz yayınlanır. Fakat akademiktir. Akademik camiaya hitap ettiği için o camiada bilinir, referans olarak kullanılır. Uluslararası tanınırlığı var, ağırlığı var olan bir dergi. Fakat çocuklara yönelik, küçüklere yönelik bir şeyimiz yoktu. Bu yayının ilginç vakıflarının en önemli özelliği çocuklara yönelik ilk yayınlarımız olması ve bunun toplumda olsun yani ortaöğretim kurumlarında ya da akademik camiada ciddi bir karşılığı da oldu. Bu sebeple biz inşallah bunlara devam edip bu medeniyeti doğru yerden, doğru kaynaktan ve belgeleriyle öğretmek. Yani bazen medeniyetler anlatılırken bir takım şeyler abartılır. Yani işte bu devlet şöyleydi, böyleydi ya da şunlar yapılıyordu gibi. Fakat bu eserlerin özelliği şu ki, bunu biz belgeleriyle, belgelerden aldığımız, uygulama örneklerini bildiğimiz ve adına vakıf kurulmuş hizmetler olduğu için yani herhangi bir ihtilafa, şüpheye tereddüt etmeyecek kadar net belgeler, önemli belgeler olduğu için tabii karşılığı çok oldu. Hı hı. Bu sebeple bu medeniyetimizi biz inşallah böyle küçük eserlerle, hacmi küçük ama içeriği, detayı büyük, önemli eserlerle tanıtmayı hedefliyoruz. Bu da gelen taleplere göre bu amacın gerçekleştiği kanaatindeyiz. Çünkü yaklaşık 100 bine yakın biz bu her iki ilginç vakıflardan dağıttık. Dağıtmayı biz bunları ücretsiz de veriyoruz. Yani vakıf ruhu, vakıf geleneği devam ettirilsin amacıyla. Ücretsiz de çay dağıtıyoruz, devam ediyoruz bu
emeklerinize
tür hizmetlere.
Emeklerinize sağlık. Dediniz de devamı gelecek diye kıymetli dinleyicilerimize şunu da söyleyelim. Devamındaki hikayeler de bizzat değerli konuğumuz Mevlüt Çam tarafından kaleme alınıyor. Evet, alındı evet. Ya da çıkacak. Onun da bilgisini paylaşalım. Sanıyorum bu yayından sonra talep daha da çok artacaktır. Çünkü mutlaka. Gerçekten çok çok güzel. İşte Osmanlı Devleti'nde gerçekten sosyal yaşam bu kadar kıymetli, bu kadar önem veriliyor. insanların yaşamına. İnşallah bu vakıf sistemi, bu tür yine insan odaklı çalışmalarda Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce yine yapılmaya devam ediyor.
İnşallah. Yani elden geldiğince mesela biz gerek böyle eserlerimiz olsun, gerekse her yıl konulu vakıf haftası kutlamamızda, örneğin bu seneki vakıf temamız vakıf medeniyetinde Ramazan ayıydı. Ve bu şey kapsamında bütün Türkiye genelinde biz vakfiyelerdeki hizmetlerden öngörülen, hüküm altına alınan bir sürü hizmeti gerçekleştirdik. Ne bileyim, bir camimizde, bir ilimizde işte teravih sonrası tatlı dağıttık. Hı-hı. Bir başka ilimizde bal şerbeti ikram ettik teravih sonrası, ki bunlar vakfiye şartlardır. Evet. Bir başkasında soğuk su ikramlarımız, bir başka yerde fakirlere, gurebaya, yetimlere yemeklerimiz ve sair yani giysi ikramlarımız, hediyelerimiz oldu. Tabii biz bunları yaptık derken bunu tabii ki geçmiş vakıfların gelirleriyle yapıyoruz. Evet. Yani devlet bütçesinden, devlet bütçesinden bizim şeyimiz yok. Hı-hı. Tamamen işte yönettiğimiz, temsilen yönettiğimiz Osmanlı ve Selçuklu vakıflarının gelirleriyle biz bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sadece bunlar değil, işte tamir, termim, Anadolu'da olsun, yurt dışında, Balkanlarda bir sürü şeyi, hizmeti biz bu şey dağıtıyoruz. Mesela gıda hizmetleri dağıtıyoruz. Hepsini biz bu ecdadın kurduğu vakıflar vesilesiyle ve onların gelirleriyle yapıyoruz.
Ne mutlu ki biz de böyle bir ecdada sahibiz. Sayın Çam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu kitaba emekleriniz için hem size hem de tüm çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı Mevlüt Çam stüdyo konuğumuzdu. Osmanlı döneminde yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştirildiği kurumlar olarak dikkat çeken vakıfları konuştuk. Özellikle Tarihte İlginç Vakıflar kitabından bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Günlerdir sensizliğin resmini çiziyorum. Bu bir sevda çıkmazı, demek ki özlüyorum. Salkım saçakçı altında kaldık yüreğim. Özlem donuk, umut donuk, sevdalar donuk. Paramparça harabeye döndük yüreğim. Sevgi buruk, selam buruk, dostluklar buruk. Bir yürek atışı, de ki el kovan, durulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an, düşmanım yalnızca tükenen zaman. Bir yürek atışı, de ki el kovan, durulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an, düşmanım yalnızca tükenen zaman. Fırtınayım, de ki denizde mavi, denizlere sevdalı yüreklerimiz hani. Lodos akışlı gülüm, yağmur bakışlı gülüm, kıpır kıpır yürekli serçe telaşlı gülüm. Salkım saçakçı altında kaldık yüreğim. Özlem donuk, umut donuk, sevdalar donuk. Paramparça harabeye döndük yüreğim. sevgi buruk, selam buruk, dostluklar buruk. Bir yürek atışı, de ki el kovan, durulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an, düşmanım yalnızca tükenen zaman. Bir yürek atışı, de ki el kovan, durulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda İşitme Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin var. Sayın Metin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. İşitme Engelliler Futbol Milli Takımımızdan bahsedeceğiz ama öncesinde siz bu ekibe nasıl dahil oldunuz? Ne kadar zamandır futbol takımımızın teknik direktörlüğünü yapıyorsunuz? Nasıl anlaşma sağlıyorsunuz? Biraz onlardan bahseder misiniz?
Ben 2006 senesinden beri İşitme Engelleri gönüllü olarak çalışıyorum. Profesyonel hocayım, pro lisans. Hı hı. Ama bunlarla gönüllü bir girdik işlerine. Çıkamıyoruz devamlı gönüllü
çok
olarak.
Çok sevdiniz değil mi? Ayrılamıyorsunuz.
Sevdik tabii. Belli bir emek verince illaki ayrılamıyorsun çocukları. İşte o dönemden beri de güzel bir rejenerasyon yakaladık. Sistem oturttuk. Bunların süperliklerini kurduk. Birinci ligi var, ikinci ligi var. O sistemi koordine etmeye başladım. Hı hı. Tabii bunun ceremesini 2012 senesinde dünya şampiyonu olarak gördük. Daha sonra 2015 senesinde Avrupa şampiyonu olduk Almanya'da. 2016 senesinde İtalya'da tekrar dünya şampiyonu olduk. 2017 senesinde Türkiye'de Samsun'da yapılan DIF Olimpiklerde olimpiyat şampiyonu yaptık. İşte Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarında grup birincisi olarak şu anda ben Girit'teyim. Sizle Girit'ten konuşuyorum. Hmm. Güzel müsabakalar geçiriyoruz. İşte çeyrek finale kadar yükseldik. Bakalım. Yani iyi şeyler yapıyoruz şu anda.
Emeklerinize sağlık. Peki şimdi işitme engelliler futbol takımımız bu başarıları elde ediyor. Siz nasıl iletişim kuruyorsunuz? Hani mutlaka nasıl oynayacakları konusunda hani çizerek gösteriyorsunuzdur ama asıl o iletişim nasıl sağlanıyor?
Esas iletişim tabii çocuklarla birebir karşılıklı iletişim, bu el işaretiyle. Bir sene hiç, bir iki sene bocaladım ama dedim ki ben bu dili öğreneceğim, tercümanı kovaladım.
Önceden tercümanla iletişim
işaretli
kuruyordunuz.
Tercümanla ben hı-hı söylüyordum, o çeviriyordu ama ben şimdi hissimi, duygumu çocuğa aktaramıyorum.
Evet.
Ben dedim ki federasyon başkanına, bundan sonra ben işaretliliği istemiyorum, tercümanla kendim öğreneceğim. Ya nasıl öğreneceksin hocam? Başkanım karışma dedim ve iki kampta sadece bu tekniksel terimlerle ufak ufak işte öğrenmeye başladık. Hı-hı. Şu anda çok rahat işaretliliğim var, konuşabiliyorum yani.
Peki biraz da antrenmanlarınızdan bahsedelim. Nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz?
Şimdi biz bu dedim ya, bir sistem oluşturalım işitme engellilerde. Süper Ligi, birinci ligi, ikinci ligi. Biz bunu yakaladık. Çok üst seviyeye çıktık. Şu andaki hedefimiz de futbolcularımızın normallerin liglerde, yani normal liglerde işte profesyonel birinci ligi, ikinci ligi, üçüncü ligde oynatabilir miyiz şeydi hedefimiz. İki tane futbolcumuz profesyonel ikinci ligde oynuyor. Hı hı. Fırat Kaya ve Emre Can Dönmez diye iki futbolcum var. Biri Tokat Spor'da, biri Tarsus İsmail'de. Diğer çocuklarımızı da bu bölgesel amatör liglerimiz var. Yani üçüncü ligin bir altı. Hı hı. Normal amatör ligler. Artık oralara vermeye başladık. Bu çocukları normallerin arasına atmaya başladık. Yani normallerle hem iletişim kurabiliyorlar hem de futbol oynayabiliyorlar.
Ne kadar güzel. Emeklerinize sağlık.
Yani şundan dolayı, bizim çocuklarımızda bir bedensel engel olmadığı için sadece işitme engelleri. Onu da kulaklık takıyorlar. Kulaklık taktığı zaman da ufak ufak iletişim kurabiliyorlar. İlginci ne biliyor musunuz? Tokat Spor'a yolladık. Çocuğumuzu, o Fırat Kaya'yı. Hı hı. Tokat Spor'daki futbolcular işaret dili öğrendi.
Ne güzel.
Yani ne kadar güzel değil
gerçekten
mi?
Gerçekten çok güzel bir iletişim. Sizin de buna vesile olmanız da gerçekten bizi çok mutlu etti. İnşallah başarılarınızın devamı gelir. Biz yürekten destekliyoruz Sayın Metin.
Teşekkür ediyorum.
Kolaylıklar diliyoruz.
Alakanız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Hoşçakalın efendim. Görüşmek dileğiyle.
Teşekkürler. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, İşitme Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum.
Bugün çok ilgilerini çekeceğini umduğum evet. bir konudan bahsedeceğiz. Şimdi Anadolu büyüleri diyeceğim. Dinleyicilerimiz ne konuşacağız acaba diye merak edecekler.
Sihirli Sözcükler köşesine gerçekten sihirli bir konu bulalım evet. istedik. O yüzden Anadolu büyüleri
Şununla başlayayım. Hani şu kulağa öpüp... yapıp tahtaya vurmak şeytan kulağına kurşunla başlayın. Bu da var değil mi bunların içinde?
Evet, bazı kısa dualar ve inanış hareketleri var. Ama tam bir büyü denilemez. Tılsımlı hareketler ve tılsımlar var. Anadolu zaten çok güzel bir bölge bu tür incelemeleri yapabilmek için. Çünkü çeşitli kültürler, çeşitli inanışlar bin yıllardır üst üste geldiği için Anadolu'da birini diğerinden ayırmak çok zor. Hı hı. Herhangi bir kültür tarihi araştırmasına baktığınızda da büyü başlığı ya da fal Anadolu'da çok işe yarayan malzemeler oluyor. Biz tabii nasıl yapıyorlar, biz de öğrenelim gibi bir dertle bakmıyoruz doğal olarak. Sadece şuna bakıyoruz. Acaba... bin yıllar içerisinde inanışlardan nasıl etkilenmiş ve insanlar hangi dönemlerde hangi sığınmalarla hareket etmişler? Kültürel açıdan bu önemli. Hı hı. Kültür tarihi açısından çok fazla malzeme barındırıyor içinde. Ben bir çalışma için bir süredir zaten bakıyordum. Dolayısıyla program yapımcılarımıza önerince onlar da olur dediler.
Çok güzel
dinleyicilerimize
konu.
Bahsetmek çok ilgi çekici
bir konu. İyi ki düşünmüşsünüz.
Biraz tabii üzerine gülmeli bir konu bana sorarsanız. Hemen şunu söyleyelim. Tarihleri çok eski. Anadolu'da yerleşik olan halkların yanı sıra tabii biz göç ederken de getirmişiz bazı şeyleri. Arkasından da İslamiyet'i kabul edince insanoğlunun dünyevi aklı kaçamak hareket etmeyi seviyor. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul edince ne yerden ne serden gibi bir durum olmuş. Ne geçmiştekini tam olarak bırakmışlar. Yeni olanı da olduğu gibi almak yerine biraz kendilerine uyarlamayı seçmişler bu alanda. O yüzden de bir karmaşa var. Ama dediğim gibi eğlenceli. Hemen şunu söyleyeyim. Kötü büyüler ve iyi büyüler diye ayrılıyor. Çok çok eski tarihlerden beri. Ve kötü büyüler üzerine konuşmayı da tercih etmiyorlar. O büyüleri yapanlar da tekinsiz kabul ediliyor. Hı hı. Örneğin köylerde ya da yerleşim yerlerinde barınmalarına müsaade edilmiyor. Genellikle köylerin dışında, biraz sapada, uzakta tutuluyorlar. Tekinsiz kabul edildikleri için kendileri, evleri, yurtları da öyle kabul edilmiş. Yine de hoş tutulmalı. Mesela ara sıra yiyecek götürülmeli bu tür işlerle uğraşanlara. Fakat düğüne, derneğe, bayrama, seyrana çağrılmazlar. ve mümkün olduğu kadar da onlara iş düşmesi istenmez tabii doğal olarak, ama işi düşenin de gizli saklı tutulması gerektiğine dair bir inanış var. O tarafa baktığınız zaman aslında bizim bu şaman kültüründen gelme, aslında kam şamanlıkta da vardır kamlar, yer kamları ve gökyüzü kamları ve yeraltı kamları diye ayrılıyorlar. Yeraltı birazcık daha karanlık dünyayı, bütün masallardan da mitolojiden de hatırlayabileceğimiz, hatta artık filmlerden de hatırlayabileceğimiz gibi daha insanın karanlık tarafına hitap eden ya da oradan beslenen yapıyı anlatıyor. Yeraltı kamları daha zorluklarla mücadele etme konusunda, örneğin salgınlar, savaşlar vesaire de daha keskin bir kışkırtıcı büyüler yapmakla görevliler. Gökyüzü öyle değil. Gökyüzü biraz daha işte tatlı dilli olma, sevenleri kavuşturma gibi daha söylemekten de çekinilmeyecek işlere bakıyor. İslamiyet sonrasında da aslında bu devam etmiş. İslamiyet sonrasında da her ne kadar daha önce olduğu gibi yeraltı, gökyüzü diye ayırmasalar da işte biraz hayırlı olanları, biraz işte büyü zaten kabul edilebilir bir şey değil. Ama yine de hani hayrına yapılanlarla biraz bu işi para için yapanlar vesaire diye ayırmaya çalışmışlar. Bu konuda yapılan çalışmalar birden çok var halk bilim alanında. Ben birkaç tane ilginç bulunabilecekleri seçtim. Bir kısmı sağlıkla ilgili. Çok sık rastlanan büyülerden biri hıçkırık kesme büyüsü. Özellikle küçük çocuklarda sürekli karşılaşılan bir hıçkırık durumunda ailenin de işte rahatlamasını sağlamak için hıçkırık kesmek üzerine bir takım otlar da toplanıyor. Muhtemelen onlar bugünkü bir takım nasıl söyleyelim, sedatif yani sakinleştirici etkisi olan ilaçlara yakın otlar olsa gerek.
Rezene falan herhalde.
Muhtemelen. Bir takım otlar da toplanıyor ama onlar işte tütsüleniyor. Evin içinde bazı usulleri var. Eğer çocuk küçükse hem anneye hem bebeğe içiriliyor ki sizin söylediğiniz gibi rezene olursa zaten her ikisini de etkileyecek doğal olarak. Ama bunun yanı sıra bir takım muskalar da hazırlanıyor. Yine bir diğer tuhaf ama eğlenceli gelebilecek büyülerden biri cılızlığı giderme büyüsü.
Bunun tam tersi de var mı?
İşte ben de baktım ama yoktu.
O belki işimize yarardı.
Var var ama sanıyorum tabii o dönemler yani hangi dönemler şöyle zamanımızdan minimum bir 150 yıl öncesine gittiğimizde. Yiyeceğin çok zor bulunduğu dönemler, kimi zaman işte bir takım sorunlarla da karşılaşılabiliyor ve kilo o kadar da rahatsız edici bir şey değil. Tam tersine biraz bir refah, zenginlik göstergesi, sağlık göstergesi. O yüzden cılızlığı giderme büyüleri var. Bu da yeme isteğini artıran muskalar yazılıyor. Bu muskaların içine ne yazılıyor derseniz, kişinin isminden hareketle bu Arap harflerinde her bir harfin karşılığı sayı değeri vardır. Ebced hesabı denilen. Kişinin isminden hareketle bazı hesaplamalar yapılıyor ve o ismin sayı değerleriyle, harflerinin sayı değerleriyle bazı dualar üretiliyor, yazılıyor. Onlar muskalaştırılıyor. Su almaması gerek, bal mumuna batırılıyor vesaire işte üslupları var. Arkasından da kişi hem bu muskayla bazı şeyler yapmalı. Örneğin işte oturmadan önce muskayı tutup işte kendine söylenen bazı temrinleri tekrar edip üflemelerde bulunmalı yiyeceğine vesaire gibi şeyler var. Cılızlığı giderme duası bir tersi geçiyor. Anadolu'da çok yok yalnız. Dediğim gibi ben baktım. Bir diğeri de hani yeme isteğini durdurma. Onun için de şunu önerenler var. Yine aynı üflemelerle belli bir süre, tabii biz onu yapamıyoruz. Daha çok doğuda karşılığı var, Hindistan'da ve benzeri yerlerde. Aynı benzer bir ritüel, kendine söylenen bir öğretmen, öğretici tarafından kendine verilmiş olan ismi tekrarlayarak yiyeceği üfleyip ondan alacağı doygunluğu öne çekmek, yani az lokmayla doymaya yönelik bazı büyüler
Aslında
mevcut.
bunların hepsi bana şöyle geldi. Bilinci kontrol etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Yani adına büyü demişler ama tamamen hani kendini tanıma, bilinci kontrol etme yoluna çıkıyor
Kesinlikle.
hepsi.
Hatta belki şöyle olabilir. İnsanın o bilinç dışı alanı bilincinden çok daha güçlü etkiler yaratabiliyor. Ve bizim kendi biyokimyamız da o bilinç dışı alanına çok açık. Zaten kendimizle çok uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bir sürü hissettiğimiz şey var içeride. O kör noktayı bildiğiniz hissiyle belli bir güvenlik alanında hareket etmenizi sağlıyor. Aslında tam olarak yaptığı bu. Yine tahmin edebileceği gibi dinleyicilerimizin epeyce aşkla ilgili olanı var. Bir tanesi diz bağı büyüsü. Diz bağı büyüsü de şu, aslında bir tür kavuşma büyüsü. Ayrı kalan sevgililerin kavuşabilmesi için, tekrar bir araya gelmesi için dizlerinde var olduğuna inanılan bir bağ var insanların. Hareket, bu da çok eski bir inanış, çok çok eski bir inanış Anadolu'da. Yine toprakla ve insanın toprakla ilişkisinden doğan bir şey. Filmlerden falan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Hani ağaçlar harekete geçer de insanları tutar sarar, bir şeyler filmlerde çok vardır. Benzer bir şey, o da şu: bulunduğunuz yerin, mekanın dizinizden size bağlandığına inanıyorlar. Bir diz bağı var
o
ve sizi
deyimleşmiş
bırakmıyor.
aslında, dizimin bağları çözüldü
Evet,
deyimleşmiş.
sizi bırakmıyor. Ve bırakmadığı için hareket edemiyorsunuz. Hı-hı. İşte ben sevdiceğimin yanına gidemiyorum. Neden? Çünkü bu mekandaki bağ dizlerimden tutuyor beni, yani yürütmüyor. Hı-hı. Diz bağı büyüsü insanı özgürleştirmeye yönelik. Yani işte dizi bu mekanın benim üzerimdeki etkisini azaltıp benim istediğim yere gitmeme izin veren bir büyü. Tam tersi ayrılık için kullanılan da var şüphesiz. O da yoldan azdırma büyüsü. Sevenin sevgilisine ulaşmasına engel olmak için yapılan bir tür kara büyü aslında. Kıskançlardan. Yani diyelim ki sevdiğimin yanına gitmek istiyorsam çok ilginç bir navigasyon büyüsü aslında. Hep yanlış yolu tercih etmemin tılsımı. Ve kişiye kendisi fark etmeden üzerine takılacak bir taşla ya da işte genel ifadeyle söylersek okunmuş bir şeyle etkili hale geliyor. Doğru yolu seçecekken hep yanlış yolu seçmekle ilgili. Hani gideceğiniz yere bir türlü gidememek. Karşılığında ne var derseniz hemen hemen hepsinde, bütün kaynaklarda aynı şey söylenmiş. İşte nazardan kurtulmak için okunacak telkinler var. Ama temelde şunu söyleyebiliriz. İşte geleceği bilmek, işte bir takım olumsuzluklardan, özellikle geçmişte yolculuklar çok uzun sürdüğü için yolculuğun çeşitli aşamalarına, kervanlara koruma amaçlı büyüler yapılmış. Vurgunculardan korunma büyüleri yapılmış. Kısmet açmakla ilgili büyüler de var. Önemli bir şey var kısmet açma büyülerinde. Kısmetsiz kişi kendisi gidip bir bu alanda kendisine yardımcı olacak birisini bulamıyor. Bilse bile gidemiyor gelenekte.
Gitmemesi gerekiyor.
Gitmemesi gerekiyor. Kendisi mutlu evliliği olan, yaşı da kendine yakın olan birinin aracılığıyla ancak oraya gidebiliyor. Aksi takdirde böyle bir büyünün tutmuyor, çalışmayacağını söylüyorlar. Bu inanışların tamamı işte bir yere gidersiniz, dileğiniz vardır, oraya taş koyarsınız, taş yapışırsa dileğiniz tuttu vesaire falan gibi inanışların tamamı aslında insanın temelde bir deva araması, bir derdine deva araması, fakat onu bir türlü bulamamasından kaynaklanıyor. Evet. Bununla ilgili gerçekten boşluk tanımıyor bilinç. Bununla ilgili ben kendimde bir şeyleri yapılandırmazsam bir yerlerden sızıp var oluyor ve bilinmeyene güvenmek bu anlamda bilinen alanda gayret göstermekten çok daha kolay olduğu için insanları cezbediyor. Bugün hala tercih var. Örneğin geleceği bilmekle ilgili hala hepimiz belki bir fal, işte kahve içince bir fal bakıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama arkasına baktığınız zaman bir kişinin geleceğinin bilinmesi gibi bir gayreti yok aslında. Sadece aklımızdaki soru işaretlerine, çok daha psikolojik bir süreç var. Aklımızdaki kim soru işaretlerine ilişkin
cevap bulur muyuz
bir
acaba?
Yardımlaşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bugün hala benzerlerinin olduğunu söylüyor araştırmacılar. Ama mekan koruma üzerine yapılan büyülerin çok minik göstergelerini görmek mümkün. Bugün hala yeni bir eve, işte yeni açılan bir iş yerine bir nazar boncuğu götürüyoruz ya da asıyoruz.
Evet.
Bu da bir tür tılsım. İşte atnalıdır ya da benzeridir. Bu da bir tür tılsım. Sevimli kültürel taşıyıcılar olarak taşıyoruz yanımızda. Hiç şüphesiz ki ne adını duymak isteriz, ne de yapılmasını isteriz, ne de inanmayı onaylarız aslında. Ama bizim açımızdan insanların iç dinamiklerini öğrenme ve aslında insanları içsel olarak güçlendirmek için bunlardan çok daha yüksek bir ufka taşımak gerekiyor. Onun için de iyi bir malzeme. O yüzden araştırıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çok eğlenceli, çok ilgi çekici bir konuydu.
Sağ olun.
Yine bugün dinleyicilerimizle paylaştığımız, sevgili dinleyiciler, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlatay ile bugün kültürel bir öğe olarak Anadolu büyülerini konuştuk. İlginizi çektiğini tahmin ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Sesi Sizlerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Adımız yemek yemek.
Hayatın Sesleri.